Ayrım 21, sayfa 258. Bu sınıf ne centilmenlerdir ne de onların tam tersi olan yersiz yursuzlar ve apaçlardır bu sınıf. Yeni toplumun egemenleri değil, egemenlerin hegemonyasının dayanığı olan orta sınıftır. Onun gitgide güçsüzleşen, gitgide genişleyen alt kesimlerine yaklaşmak üzere olan bu bekleyişi yaşayanlardır. 8. Orta sınıf için reel yaşam her gün tekrarlanan bir sonsuz aynalıktır. Yeni olarak duran, henüz tüketilmemiş olan, sonsuz sayıdaki aynalarda aynı yansımaya dönüşmemiş olan tek yeni ölümdür. Ölüm bile aslında hayata ilişkin bir yeni değil, özce yoğunlaştırılmış bir orta sınıf yanlış bilincidir. Sanayileşmiş kapitalizmde, burjuva sınıfının kendisi için yaptığı kültürel tarihin bu sınıfça sonuna kadar yaşanmakta ve lezzetine varılmakta olan bir yanlış bilinçle erişilen fantazmagoryasıdır. Benjamin 1973. Kendisinin yaptığı üretimin kimin işine yarayacağından kuşku duysa bile ürününün ancak değişim değerine göre değer taşıyabilecek oluşunu önleyemeyen sanatta da toplumsal hayat sadece sanat ile yenilenemediği için yenilik sınırlaştırılarak bir baş değer yapılır. Oysa yenilik ancak düşünceyi, sanatı, eşyayı ve tüm şeyleri üretenle kullananın üretim sürecinde birlikte söz sahibi olabileceği bir üst toplumsal aşamaya geçebilmekle gerçekleştirilebilecek bir olgudur. Bu olmadıkça sanatta da diğer kültürel etkinliklerde de yenilik doyulamayan, erişilemeyen bir arayış, hatta kimi zaman bir illüzyon düzeyinde kalmaktadır. Sanatı bu yeni dönemin üretim teknolojisinden soyutlamak isteyen uyumazcı sanat akımları bile eninde sonunda pazara çıkmak zorunda olduklarını görmekte. Bir kısım aşırı örneklerde bu uyumazcı yan bir ucu narsizizme, bir ucu kendini yok etme güdüsüne yönelik bir modernizme saplanmakta ama sanat ile reel yaşam arasındaki ilişki temelde değişmemektedir. 9. Bu uymazcı sanat akımları metalaşmayı ortadan kaldıramayan, bunun için de metayı transfigüre ederek metalaşmış dünyanın doğru algılanmasından kaçmayı kolaylaştıran idrak yanlışlıklarına tutulmuşlardır. Bu sanatsal anlayışın yaptığı iş, rafineleştirmekte kullandığı çeşitli ritlere rağmen yapılan iş, sanat için sanat bile olamamış, metanın çok daha ince hazlara varan gelişkin bir yüceltimi olmuştur. Direnen modernizm için bu anlatım tekniğindeki gelişmelerle varılan yer, onun uyanabileceği son yanılsamasıdır, kendini tüketişinin sınırsızlaşmasıdır. Anlatımın tekniğinden başka geliştirebileceği yanının kalmaz olduğu bu noktada, modernist sanatın bir kesiminin real hayata özünde uyumlandığı, belirli bir sayıya çıkıncaya kadar dinlenildiğinde, izlendiğinde ya da okunduğunda, gelişkin anlatım dilinin açımlanabildiği noktaya varıldığında, herkesin birincil düzeyden algılayabildiği real yaşamın, güçleştirilmiş bir dille ve birincil düzeyden bir anlatımından başka bir şey olmadığı, hatta giderek ütopyan yanının bile erimeye, buharlaşıp uçmaya başladığı, ruhsal sağlığını da yitirdiği anlaşılmaktadır. 10. Ama gene de yaşanan toplumsal ilişkilerin kavranabilmesindeki yetersizliğine ve bulanıklığına rağmen modernist sanatın modern zamanın benzemesi olan bütün bir prehistoryayı bir ütopya olarak içinde saklı tutan kesimlerinin de bulunduğunu bir kez daha belirteyim. Perez 1978-11. Bütün bunların sonucunda modernist sanat kendi içine kapanmaya yönelirken geniş kitleler için endüstriyelleşmiş bir popüler kültür oluşmuştur. Günümüzün kapitalist ileri sanayi toplumlarındaki bu sorunlar belli özgür yanları ile de olsa yeni yeni ortaya çıkışları, dar bir alanda görülmeleri ve bunun gibi geri kalmış ülkelerde de kapitalist yoldan ve kendilerine göre bir sanayileşmeye girildiği oranda görülmektedir. Popüler kültür alanındaki yeni gelişmeler bu açıdan bizim için de önem taşıyor. Geleneksel toplum yapısı zamanında kentlerin, kasabaların buralara farklı alt kültürlerden gelme değişik insanlarından oluşan halkına birlikte seslenen çadır tiyatroları, karagöz, ud, kemanlı ve kanunlu saz yerine çok daha örgün, çok daha teknolojiye dayanan eğlence biçimlerine geçilmiş, serbest zaman düzenlemeleri değişmiş, iletişim biçimleri yenilenmiş, ideoloji düzeyindeki düzenlemeler devletin arkaya çekilmesiyle birlikte sivil toplumun çok değişik kesimlerinde işletilmeye başlanmıştır. Popüler kültür de bunlardan biri olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle popüler kültürün var olan toplumsal sistemin sürdürülmesine gibi katkılarda bulunmakta olduğu, ayrıca ileriye yönelik bir değişimden yani daha gelişkin bir toplum biçimine geçişten yana ne gibi potansiyelleri olduğu sorunu iyice ilginçleşmiş bulunmaktadır. Bu sorunları da topluca günümüzdeki popüler kültürün ideolojik işlevleri bakımından neler yaptığına ilişkin alt bölümde ele alacağız. Şimdi önce popüler kültürün günümüzdeki ideolojik işlevini görelim. 5. Popüler kültürün ideolojik yanı. İleride değineceğimiz üzere ekonomik düzeyde ciddi bir daralma, bir tıkanma olmadıkça hegemonik ideolojinin günümüz toplumlarında üretildiği yaşam alanları artık sadece devlet ve diğer resmi görünümlü kurumlar olmaktan çıkmıştır. Egemen insan bağımlı insan ilişkisi içinde yaşanan her toplumsal hegemonik ideoloji bu ilişkinin araçsallaştırılması ile elde edilmek istenen şeylerin de gerçekleştirilmesinde, gündelik yaşamın o anki davranışları kadar ertelenmiş doyumlara erişmek için katlanılan uzun süreli davranış düzenlemeleri içinde gerekli bir rehber, harita olmaktadır. Böylece hegemonik ideoloji en temel öğeleri bir yana, içine her ilişkinin, her anın özgür koşullarına göre değişik öğeler alabilmekte, kendini çeşitli uyumlanmalardan geçirebilmekte, canlandırabilmekte, bu ilişkiler içinde yeniden üretilebilmektedir. Günümüzde baskıcı yöntemler yerine hegemonik ideolojinin bu yöntemler ve bu yöntemleri gerektiğinde bölüm bölüm bütünüyle ya da uygulanım alanlarını farklılaştırarak uygulayabilme olanağı siyasal düzeydeki düzenlemelerde saklı kalmak üzere sivil topluma yayılmış odaklar tarafından üretilmesi yoluyla egemen bağımlı ilişkilerinin yürütülmekte oluşu, toplumsal ilişkilerin eskisi gibi rigid düzenlenimler içinde yürütülmesindeki sıkıntıları azaltmakta, bu ilişkilerin aslında bir egemen insan bağımlı insan ilişkisi olduğunun anlaşılmasını güçleştirmektedir. Bu ilişkilerin katılanların gözünde, katılan her iki tarafın eşit taraflar olduğu ilişkiler gibi görünebilmesini, hegemonik ideolojinin benimsenmesini sağlamaktadır. Bağımlı tarafa ilişkiye girmekle herkesin ve kendisinin görebileceği çağdaş toplumun gündelik reel yaşamını sınıf olarak değil, dağınık toplumlar olarak yaşamakta oldukları için girdikleri toplumsal ilişkileri egemen insan bağımlı insan ilişkisi olarak, yani toplumsal yapıya bağlı kalıcı ve kendi kendini üretebilen ilişkiler olarak görememektedirler. Bu ilişkileri kısa süreli, hatta anlık ilişkiler olarak, hayatın maddi üretimindeki güçsüzleştirilmelerin sonucu olarak o anki dar hayat ufukları içinde o sırada yaşanan an için önemli buldukları, bir gereksinimleri karşıladıkları ilişkiler olarak algılayabilmektedirler. Bu durum toplumsal ilişkilerin araçsallaştırılmasının benimsenmesini, hatta var olanın geçerli sayılmasını kolaylaştırmaktadır. Çünkü yabancılaşma olgusu kavranması son derece güç bir olgu olduğu için, ayrıca yanlış bilinçten kurtulmak da sona ermediği için, toplumsal ilişkiler hegemonik ideolojinin tasvir ettiği gibi metalar arası ilişkiler olarak algılanmakta, herkes katıldığı her toplumsal ilişkide egemen insan bağımlı insan ilişkisini görememekte, görse de gündelik yaşam rutini bunu işlersiz kılmaktadır. Sonuçta insan girdiği her toplumsal ilişki öncelikle kendisi için araçsallaştırabileceğini sağlamaktadır. Bu ekonomik düzey yeterli sayıldıkça, ki bu bir yandan ekonomik düzeyin etkinlikleşmesine, bir yandan da insanların maddi olduğu kadar manevi değerleri ilişki beklenti düzeyine de bağlıdır. Belirli bir ruhsallık görünümü de kazanabilmektedir. Çünkü günlük reel hayatta yararlar sağlamaktadır. İnsanı günlük yaşamın kazandırdıklarını yetersiz saydıracak özellikle tinsel değerler açısından bir beklenti düzeni eriştirmeyi ise başat kültür zaten amaçlamamaktadır. Fakat içten içe bunun kişisel psikoloji yansımaları olmakta, yetersizlik duygusu, eziklik, toplumsal yaşama karşı ilgisizlik duyulmaktadır. Popüler kültür işte burada işlev görmektedir. Real yaşamı fantaziyada da aynı yere tekrarlayarak real yaşamın sürdürülmesini kolaylaştırmakta, yerine başka türlü bir yaşam olabileceğini düşünmenin yollarını tıkamakta, bu kırgınlıkları var olanı benimsemenin acısını, utancını hafifletmektedir. Bağımlı tarafın egemen taraf ile kozlarını paylaşmaya ertelemesini sağlayan ise ekonomik düzeyin herkese kuşkusuz farklı oranlarda bir şeyler verebilmekte oluşudur. O günkü yaşama oranla daha özgür, daha insancı bir yaşamı tasarlamayı kolaylaştıracak tinsel değerlerin kazanılmasına yatkın bir kültürel ve siyasal etkinliğin bulunmayışı, göreli olarak sağlanan maddi refahla dengelmekte, sürdürülmektedir. Buna rağmen diğer yandan popüler kültür, sınıflar arası güç dengesinin değiştirilmesine yönelik siyasal mücadelenin ertelenmiş gözüktüğü rutin yaşamda bağımlı tarafın beklentilerini canlı tutan özel bir ifade olunma biçimi olma özelliğine de sahiptir. Bir yandan bu beklentileri canlı tutarken bir yandan da geçici dönemin reel yaşamını kolaylaştırmış olmaktadır. Popüler kültür bunu insanın belirli bir toplum yapısı içindeki kendi varoluşunu değiştirmeye yönelmediği, bütünüyle vazgeçtiği anlamında söylemiyorum, dönemlerde hep görüldüğü için bir ikonoloji oluşturarak yerine getirmektedir. İkon, insanın dış gerçekliğini anlamlandırmasına, o anki reel yaşamından, kişiliğinden yola çıkarak dış gerçekliğe anlam verdiği bir tasvir ve haklılaştırma aracıdır. Dış gerçekliğini değiştirmeye yönelmeyen insan için ise dış gerçekliğin tasviri, dış gerçekliğin birincil düzeyden algılanmakta olduğu haliyle immediate, temsili düzeye varamamış ve tarihsizleştirilmiş olarak insanın kendi bilinciyle olmaksızın idraki, böylece dış gerçekliğin yinelenmesidir. 12. Bu tasvirler benimsemeye ve uyulmaya hazırlanılan bir dünya, bir yaşam karşısındaki insanın bu benimsemeler sonunda kendinde olacak olan değişimlerin dıştan gelen değişimler olduğunu saklamaya, edilgin durumdaki insanın kendini biçimlendiren dış dünyasını kendisinin bir uzantısı gibi görmesine yaramaktadır. Bu bir illüzyondur. Fakat reel yaşamdaki konumuna denk düştüğü için kendisi irrasyonel olarak reel yaşamın benimsenmesi aşılanmadığı sürece pragmatik bir geçerlilik, bir rasyonellik de taşımaktadır. Sanayi toplumuna geçişten beri sınıflı toplum yapısı içinde ya da tabakalanma toplumu içinde iş bölümünün artması, sebep olduğu eşitsizliklerin gitgide kurumsallaşması, egemen insan bağımlı insan ilişkisini sürdüren çağdaş toplumsal yapılar içinde gündelik yaşamın her gün hızla değişmekte oluşu, çağdaş insanın eski dünyası ile yeni dünyasını bu hızlı akışta bağlantılandıracak ikonlara geçmiş çağlarda çok daha yoğun, çok daha geniş bir alanda gereksinim duymasına neden olmaktadır. Bennett, 1970. Gündelik yaşamdaki hızlı değişen olgulara ya da görüngülerine değişmez bir anlamlılık kazandırmakta, ikonların iş görebilmesinin nedeni ise ikonların basit, kolay erişilebilen ve form ile formülayı çok kolay açımlanacak bir biçimde birlikte ifade edebilmeleri kaynaklaştırılmalarıdır. Bu nitelikleriyle hızlı değişim içinde olan ve ancak şoklar şeklindeki uyarıları algılanabilen bir dış gerçekliğe sözde bir süreklilik ve sözde bir anlamsal bütünlük kazandırmaktadırlar. Bir yandan dış gerçekliğinin kendisi için ifade ettiği anlamı bir bütünlük içinde kavrayamayan çağdaş insan, bütün bu hızlı ve yoğun değişimleri bir mitoloji gibi yaşayabildiği için her mitolojide olduğu gibi bu mitolojide ritüelleri gerektirmektedir. Ritüeller ise ikonları kendileri boyuna değişmek üzere canlı tutmaktadır. İnsanın kendi dış gerçekliğini tanrısı ölmüş bile olsa böylesi bir ikonoloji içinde eleştirel akla göre sözde, fakat reel yaşamın irrasyonelliği açısından bakıldığında basbayağı tutarlı bir biçimde bütünleştirmekte oluşu, yaşamda rastladığı olgu görüngülerini yüzeyden algılayıp yanıtlamakla yetinen çağdaş insanın bu kez laik bir imana ve laik ve pozitivistik bir imana yönelmesi anlamına gelmektedir. Öte yandan bu sayede var olan toplum yapısı da etkinlik ve iç tutunum, coesiveness kazanmış olmaktadır. Popüler ikonların işlevi temelde eski çağlardaki ikonlarla benzer yanlara sahiptir. Fakat bazı özellikleri yenidir. Örneğin çok ucuzdurlar, çok yaygındırlar, özgün gibi görünmekte fakat her yerde aynı özü taşımaktadırlar. Çünkü ucuz olabilmeleri için bunlar da seri imalatla üretilmektedir. Seri imalata yönelme gereğinin nedeni ise meta olarak ucuza imal edilmelerini de aşmaktadır. Çağdaş toplumdaki egemenliğin geniş katılmalarla işlerli kılınan bir kültürel hegemonya ile sürdürülmekte oluşu ile ilgilidir. Bunda da farklılaştırmalar olsa bile ikonun özü aynı kalmaktadır. Örneğin aynı İsa ikonunun nikelajlısı bakırı tenekesi yapılmaktadır ya da aynı burç, aynı amuletin pahalısı ucuzu ve bunun gibi yapılmaktadır. Fakat kendisi de bir meta olan herhangi bir ikonu alıp kendi ikonu yapacak olan kişi bu seri imalat ikona değişik bir boya sürmekte, ufak tefek biçim değişikliği yapmakta, böylece onu bireysel ve özgün bir ikona dönüştürmektedir. Başka bir yenilgi ise ikonların ömürlerinin Eski ikonolojideki ikonların ömürlerine oranla çok daha kısa oluşları, kendilerine kalıcı bir saygı gösterilmemekte oluşudur. Çünkü günümüzdeki bu konuda değişmeyen ikonun kendisi değil, ikona olan gereksinimdir. Bu yüzden en ünlü şampiyonlar, en çılgın müzik parçaları, en çekici giyim tarzları, en çarpıcı amuletler kısa bir sürede yeniliğini yitirmekte, yerlerine hemen başka ikonlar bulunmaktadır. Esken ikonlar, üzerinde yoğun bir emek, bir beceri, bir kültür birikimi de bulunmadığı için hızla çöpe atılmaktadır. Kendisini kullanan eğlence sanayinden çıkarıldığı anda o zamana kadar ünlü bir yıldız olan kişiler bile güçsüzleşmekte ve kendi yaşamlarına bile biçim veremeyen olağan insanlara dönüşmektedirler. En ünlü sinema yıldızları bu durumda ya bu basit dünyanın verdiği yeni statülere geçmekte ya da daha güçsüz olanlar akıl hastanelerine, intiharlara sürüklenmektedir. Yaşama, insana, doğaya eskisi kadar değer vermez olmuş bir toplumsal yaşamda ikonolojinin eski geleneği de yıkılmıştır. İsa'lı, şeytanlı, Meryemli, azizli ikonları artık fazla kalıcı bulan, her şeyin hızla değişmesi ile kendine temel aldığı egemen bağımlı ilişkisini sürdürebilen ve bu nedenle fazla kalıcı ikonları kendisine zararlı bulan yeni toplumsal yaşamda ikonlar da bütün kutsallıklarından soyutlanmış, kutsal yanı kalmayan insanın düzeyine indirgenmişlerdir. Bu indirgenmenin temelinde ise insanın kültürelleşmiş varoluşunu sürdürmek için katılması, içinde yer alması gereken bugünkü üretim ilişkileri, insanın işi ile özdeşleşmesi, işi aracılığı ile toplumuyla bir bütünlük oluşturabilmesi, topluluğuna katkıda bulunabilmesi, bunun karşılığında da insanlar arasındaki yakın ilişkileri dayanan eski günlerin toplumundaki gibi toplumundan bir saygınlık, bir değer kazanabilmesinin günümüz toplumlarında güçleşmiş oluşu bulunmaktadır. Bugünün ikonları da eskiler gibi kendilerine inananlara, bunların üzerlerinde taşıyanlara bir grupla özdeşleşme, böylece geleneklerin kalmadığı, yenilerin işe oluşamadığı, toplumsal ilişkilerin anonimleştiği ve araçsallaştırıldığı bir toplumsal yaşamda bir tür kimlik edinme, hatta işlik dışında anonimleşmiş ilişkilerin oluşturduğu özel hayat alanlarında bir sözde statü kazanma olanağı vermektedir. Fakat hemen belirtelim ki bu tür statüler özü olmayan statülerdir. 13. Çünkü reel yaşamın, işlikteki çalışma yerindeki yaşamın çeşitli alanlarında bu statülere göre değil, toplumsal ilişkilerde uygulanan çeşitli iletişimlerle kabuğu hemen sıyrılabilen, kabuğun altındaki reel yaşamın statü özelliklerine göre iletişimler kurulmaktadır. Sokak yaşamındaki ilişkilerde, kısa süreli ilişkilerde ya da sonuçlarından etkilenilmeyecek olan özel ortamlarda, bayramlaşmalarda, gelip geçici uğranılan ve kamuya açık bazı yerlerdeki ilişkilerde ya da kimin üst kimin alt olduğunun taraflarca zaten bilinmekte olduğu ilişkilerde, bu özü olmayan statüler işe yarar gibi gözükse de, otobüslerde kadınlara yer verilmesi gibi, reel yaşamda kimin kimden sonra geleceği, herkesin toplumdaki egemen bağımlı ilişkisindeki göreli yerine göre belirlenmektedir. Eski dönemlerin ikonları ile bugünküler arasında bir başka önemli farklılık da eskilerinin insanal olan ile kutsal olan arasında bir köprü oluşturmaları, böylece kutsal olana bu dünyadan uzanan bir anlam vererek onu bu dünyanın hizmetine koşmalarına karşılık laik dönemin ikonlarının insanın beklentilerini, umutlarını, ütopya kurma yeteneklerini dizginlemeleri, var olan dünyayı, var olan dış gerçekliği, ampirizmin kendi mitlerine dayanan bir anlamlandırma içinde benimsetmekle yetinmekte oluşlarıdır. Üstelik teknoloji ve bilim alanındaki gelişmelere rağmen ki bu alanda da bugün elde edilmiş potansiyelin büyük bölümü realize edilememektedir. Egemen bağımlı ilişkisinin sürdürülmesine dayanan ustallık dışı toplumsal formasyonlar nedeniyle modern çağda da insan yeniden eski günlerdeki gibi metafizin içinde yaşamaya zorunlu tutulmuş olmaktadır. Fakat bu metafizik laikleştirilmiş bir metafiziktir artık. Bu metafizik reel yaşamın değiştirilmesi yerine tıpkı İsa'nın mucizeleriyle gerçekleştirilen kurtarmalardaki healing mekanizmaya benzeyen bir mekanizma ile hastanın tarihsizleştirilmesi yolu ile topluma katılması şeklinde işletilmektedir. Hatta eski kurtarmalarda healing, İsa'nın gözle görülen mucizeler yapması gerekirken kitle iletişim araçları sayesinde bugün bunlar çok daha soyut, böylece çok daha her yerde geçerli olabilecek gösterimlerle, metaforlarla yapılmaktadır. Bu metaforlar özgünlüğü, tarihselliği gerektirmemektedir. Örneğin TV dizilerindeki karakterler, öyküler herkes için, her yer için genel geçer şeylerdir. Böylece her yerde herkesçe anlamlandırılmaları bu dizilerdeki öykünün ve karakterlerin herkesin kendi reel yaşamlarındaki gereksinimlere cevap vermeleri sağlanmaktadır. Metaforlara dayanan bu anlatımda reel yaşam fantazi içinde de var olan haliyle çoğunlukla aynen tekrarlanmakta, insanların kendi reel yaşamlarını karşılaştırıp değerlendirmekte başvuracakları başka bir yaşam biçimi işlikte de işlik dışı serbest zamanlarda da kalmamaktadır. Dinsel ikonolojinin kutsal olan ile laik olanı bütünleştirip bu bütünlük içinde kutsalı laik olanı egemen kılması gibi, örneğin TV dizilerindeki çağdaş ikonolojide seyrettiğimiz karakterlerin kişiliklerini ve olayın tarihsel içeriğini vermemekte, 14. Bunların izleyicinin kendi yaşamıyla sınırlı fakat her yerde herkes için reel yaşamı aynı ile tekrarlayıp haklılaştıran anlamlar çıkarabilecek kullanımlar kazanmasını sağlamaktadır. Popüler müziğin çoğunda olan budur. Şarkıdaki karakterlerin kişilikleri öykünün zamanı, öykünün geçtiği mekan soyutlaştırılmakta, yabancılaşma temaları işlenmekte fakat yabancılaşmadan kurtuluşun bu müziği dinleyenlerin, sevenlerin aynı müziğin sevenleri olarak amorf, örgütsüz, mekanca dağınık bir birlik, cemaat oluşturması ile olabileceği telkin edilmektedir. Popüler müzikte dekor bile zaman zaman resimlerle yapılmakta, böylece herkesin kendisi için bu müziği ikonlaştırması kolaylaştırmış olmaktadır. Popüler filmlerde ise insanın yabancılaşmadan kurtulmasını dış gerçekliği değiştirmeden sadece kendisini bu dış gerçekliğe bakışını değiştirmesiyle mümkün olabileceği söylenmektedir. Örneğin filmdeki karakterler gardiyanların buyruklarına boyun eğmekte fakat 1 saatte 50 yumurta yiyerek dış gerçekleşebilmekte ya da hapishane toplumu içindeyken cemaatler oluşturarak yabancılaşmadan kurtulmaktadır. Daha derinliksiz fakat gündelik yaşamda çok daha etkin olan ikonlar ise bazı belirli serinleticilerin şişelerinin biçiminin belirlenmesiyle, moda ile, tüketimin araçsallaştırılması ile yapılmaktadır. Örneğin Coca-Cola içmekle gençlik ve özgürlük elde edileceği, doğaya yakınlaşacağı telkin edilmektedir. Şişenin formu 1915'ten beri değiştirilmemiştir. Kadın bedenine benzemektedir. Coca-Cola reklamlarında daha henüz ergen yaşa bile gelmemiş genç kızların doğa köşelerinin gösterilmesi, yüksek tempolu günlük yaşamda aşka, doğallığa vakit ayıramayan insanın yasak zevklere duyduğu özleme seslenmektedir. Bütün bunlar esenlik, özgürlük, serinliğin verdiği bir anlık dinlenme ile birleştirilmekte, gündelik hayattaki ölçülü yaşamın sıkıntılarına karşı çözümler olarak sunulmaktadır. Hem de reel yaşamın saatleri içinde kolayca şöyle durup bir şişe açmakla elde edilebilir şeyler gibi gösterilmekte, böylece reel yaşamın arattığı illüzyonun alanı genişletilmiş olmaktadır. Nitekim kilo aldırtmayan serinleticiler gibi, fiyat farklılaştırılması gibi yollarla bu illüzyondan yararlanma daha da yaygınlaştırılmaktadır. Böylece kapitalizmin ilk yükselme dönemindeki protestan etiksinden bütünüyle uzaklaşılmış bir dünyada hazın normalizasyonu da aşılmakta, artık acısız ve maliyetsiz hazların da yaşanabileceği söylenmektedir. 15. Ve bütün bunlar aracılığıyla geçmiş dönemlerde dinsel ikonoloji nasıl Papa'nın amentülerini paylaşmakta ve insanlara bunları benimsetmekte idiyse, günümüzün laik ikonolojisi de ampirizmin var olan haklıdır, iyi olan iş yapar, başarılı olan iyidir sloganları gibi reel yaşamı haklılaştıran, var olan dünyayı olduğu haliyle olabilecek en iyi dünya saydıran amentülerini benimsetmektedir.